Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Bahadır Acuner. Bu sefer sizlere Chicago'dan bir olayla karşınıza geleceğim. Chicago'da geçtiğimiz günlerde siz de videolarda Instagram'da benimle paylaştığınız bir Southwest Hava Yolları uçağı tam inişe ramak kala pas geçmek durumunda kaldı. Ve bunun arkasından da bir sürü spekülasyonlar yapıldı. İnmeye kalktığı pisti bir iş jeti geçmek durumundaydı. Burada neler oldu? Bunların ayrıntılı olarak sizlere açıklamasını yapmaya çalışacağım. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Captain Bahar. Evet, her şeyden önce bu meydan neresi, Chicago'nun neresinde ona bir bakmak lazım. Çünkü bir değişik bir havaalanı burası. Türkiye'de belki de eşi benzeri olmayacak türden bir havaalanı. Belki de birazcık İstanbul Atatürk Havalimanı'nı andırıyor. Şehirleşmenin gelip yalayıp yuttuğu bir havaalanından örnek vermek gerekirse. Chicago'nun asıl meydanı dünya çapında ünlü Chicago O'Hare. Ancak bunun dışında Chicago'nun merkezinde tam da şehrin göbeğinde bir havaalanı mevcut. Bu havaalanı Chicago Midway Havaalanı. Bu havaalanından genellikle Southwest Hava Yolları uçuş yapıyor. Onun dışında bu havaalanına diğer hava yollarından da uçuş yapan firmalar var. Ama en büyük Chicago O'Hare'deki iki tane hava yolu ki bunlar American Airlines ve United Airlines. Bunların ikisinin de buraya servisi yok. Zaman zaman buraya bölgesel uçaklarla benzer hava yolları örneğin Delta gibi veya işte ne bileyim zamanında Northwest gibi hava yolları bölgesel uçaklarla hizmet vermeye kalktılar. Çünkü bu havaalanının en büyük özelliği şehre yakınlığı. Dolayısıyla ta O'Hare'e kadar gitmek zorunda değilsiniz ve buradan daha kısa bir mesafe kat ederek karadan şehir merkezine bu havaalanına ulaşmanız mümkün. Tabii bu havaalanının kısıtlı olması nedeniyle şehre yakın olması büyük bir avantaj ama etrafı evlerle, yapılarla dolu ve aynı zamanda pistleri de daha kısa O'Hare'e göre. Uluslararası uçuşlar buradan yapılmıyor. Sadece Amerika içerisindeki daha çok böyle kısa mesafeli uçuşlar yapılıyor ama buradan Los Angeles'a da gitmeniz mümkün. Buraya yolcu taşıyan en büyük uçaklardan bir tanesi zamanında Boeing 757-300 serisini kullanan ATA diye bir havayolu vardı. American Transair diye geçiyor. 2008 yılıydı galiba yanılmıyorsam. 2008-2009 yılları civarında bu havayolunu Southwest satın alarak kendi bünyesine kattı. Bu 757-300 uçakları da artık Amerika'da uçmuyorlar çoğunluğu. Şimdi bu havaalanının en büyük özelliği, şimdi burada size haritada göstereceğim Google Maps'ten gittiğim zaman. Chicago O'Hare bayağı görülecek şekilde şu bölgede bayağı bir büyüklüğü var. Buradan uzaktan bile seçiliyor. Ama Midway'i seçmeniz o kadar mümkün değil. Şurada Chicago'nun merkezi burası. Chicago'nun merkezine çok çok daha yakın bir havaalanından bahsediyoruz. Birazcık daha yakınlaştırdığım zaman gördüğünüz üzere etrafı tamamıyla binalarla dolu. Bunlar yüksek binalar değil tabii. Tek katlı evlerden söz ediyoruz. Ama ortasında böyle bir kare şeklinde bir meydan var. Ve burada da çapraz şekilde yerleştirilmiş pistler var. Şimdi bu pistlere ayrıntı olarak bakacağız ama burada ne olduğunu sizlere en güzel anlatabileceğim bir video var. YouTube'dan izlediğim. Ki sizin de ben bu kanala abone olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Havacılıkta hava trafik konuşmalarını canlandıran ve bunları YouTube'a koyan değişik kanallar var. Örneğin Amerika'da Vance Aviation var. Ben bunu çok seviyorum, kullanıyorum. Ama Türkiye'de böyle bir tane kanal var doğru düzgün. O da Flight Records kanalı. Bu kanala abone olmanızı öneririm. Çünkü gerçekten çok iyi bir iş yapıyor arkadaşımız. Hem hava trafik konuşmalarının İngilizcelerini yazdığı gibi sizlerin de İngilizcesi zayıf veya olmayan insanlar için yararlanabilmesi için Türkçelerini de yazıyor bu arkadaşımız. O yüzden gerçekten çok güzel de bir iş çıkarıyor bu işi yaparken. O videodan bakacağız şimdi. Şimdi dediğim gibi burada son derece kısa pistler var. Diğer pistlere göre, O'Hare'deki pistlere göre. Ve bu nedenle de buraya olabilecek uçuşlarda kullanılan, en fazla miktarda kullanılan uçaklar 737. Çünkü Southwest Hava Yolları bunları kullanıyor. Bir de Airbus 320 serisinden, ailesinden uçaklar görüyorsunuz. Bir de tabii bunun dışında da bölgesel hava yolları da buraya hizmet veriyorlar. Ben zamanında buraya Embraer 190'larla uçtum. Biz charter yapıyorduk. Kumarhane charterları yapıyorduk. Kumarhane charterları için almış olduğumuz yolcuları buradan Chicago'dan almaya kalktığımızda O'Hare iniş kalkışı çok pahalı olduğu için bizim şirketimiz Midway'den kalkıyorduk ve buradan ta Las Vegas'a kadar uçuruyorduk yolcuları. Yani pistler kısa ama uçakların kapasitesi de arttıkça yani uçabilirlikleri ve motor güçleri de arttıkça ki Embraer 190 buna gerçekten kabil bir uçak. Buradan uçuyorduk. Dolayısıyla bu havaalanı da benim gerçekten haşır neşir olduğum ve aşina olduğum bir havaalanı. Şimdi gelin olayın birazcık da havacılık boyutundan inceleyelim. Şu görmüş olduğunuz görüntü buradaki havaalanlarının, burası VFR, yani görerek şartlarda uçuyorsanız kullandığınız şartlardan bir tanesinin internetteki versiyonu. Bunu istediğiniz takdirde Sky Vector sitesinden bulabilirsiniz. Şurada gördüğünüz meydan Chicago O'Hare, şurada da Chicago Midway var. Şimdi buraya kadar zoomladığınız zaman pistleri görmek istediğinizde, bakın şurada tıklayabileceğiniz bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra Chicago Midway'in havaalanı diyagramını da size çıkarıyor. Gelin isterseniz bunu büyütelim ve neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi şöyle baktığınız zaman şurada ilginç bir şey var. Şimdi bakın burada 3859 feet'lik, 3800 diyelim biz ona, bir pist var. Bu pist 3-1 left, 3-1 sol pisti. Bir de burada 3-1 center var. Şimdi bakın burada iki tane pist görüyorsunuz. Ama buradaki iki pistin olmasına rağmen burada left var, center var. Çünkü şuradaki Taxiway Hotel denilen yer, şurada görüyorsunuz. Taxiway Hotel denilen yer aslında eski 3-1 right pisti. Artık burası kullanılmıyor. 5141 feet uzunluğunda. Burası da 6522 feet uzunluğunda. Gerçekten de kısa bir pist. Ama yine de uçakların performanslarından iyi olmasından dolayı buradan Los Angeles'e vesaire filan da uçuşlar yapılabiliyor. Şimdi burada olay nedir? O videoya geçeceğiz şimdi. Yalnız şöyle bir şey anlatayım size. O gün inişler 3-1 center'a yapılıyor. Ancak kalkışlarda 2-2 left denilen şu pistten yapılıyor, şu doğrultuda. Peki diyeceksiniz ki o zaman 3-1 left'e iniyorlarsa, 3-1 center'a iniyorlarsa 3-1 center'dan niye kalkmıyorlar diyeceksiniz. Burada amaç mümkün olduğu kadar fazla uçağı birbirini çarpışmadan şekilde kısıtlı bir anlamda uçurabilmek. Örneğin siz buradan kalkış yaptığınız zaman 4 dakikada bir uçak indirip kaldırmanız lazım. Şimdi buradan bir uçak kaldırdığınızda arkasından bir uçak daha indirmeden evvel 4 dakika sonra, 4 dakika sonra bir uçak kaldırmanız gerekiyor. Onun arkasından bir 4 dakika daha sonra bir uçak indirmeniz gerekiyor. Böyle olduğu zaman 60 dakikaya 1 saat içerisine çok daha az uçak harekete koymuş oluyorsunuz. Ama rüzgar şartları uygun olduğu takdirde siz buradan 4 dakikada bir 3-1 center'a iniş yaptığınız takdirde arada, yani buradan iniş yaptıktan sonra uçak buradan 2-2 left'ten şu yönde bir tane uçak kaldırabiliyorsunuz. İşte bu böyle bir ortamda sizin 60 dakikada 1 saat içerisinde iniş kalkış yaptırabileceğiniz uçak sayısı da iki katına çıkıyor. Sabah erken bir saatten söz ediyoruz. Herkesin böyle işte iş için seyahat ettiği veya yolculuğunun çok popüler olduğu saatlerden. Öğle saatlerinde yolculuklar biraz daha azalır. Uçuş sayıları da dolayısıyla biraz daha azalır. Ama buradan bir tane, aynı zamanda Signature denilen bir firmanın adıdır bu. Signature denilen bölgeden bir tane iş jeti kalkacak ve kalkmak için şu 2-2 left pistine gitmesi lazım. İşte oradan gitmek için de yapması gereken bir takım şeyler var. Onlardan bir tanesi de bu aktif pistlerin aktif olduğu zamanlarda onun hemen yanında bekleyip uçak indikten sonra arkasından tekrar o pisti kat etmesi gerekecek. Bakalım bunu ne kadar doğru bir şekilde yapmış. Şimdi Flight Records videosuna gidelim ve orada görelim. Şimdi biraz evvel de anlattığım gibi Flexjet 560 burada bir iş jeti. Ve şuradaki hangarlardan geliyor. Şu Whiskey taksi yolu şurada görmüş olduğunuz. Burada da Foxtrot taksi yolu var. Yani F ve W. Gelelim bakalım konuşmalarda ne ortaya çıkacak.
We're over at Whiskey, Flexjet 560.
Diyor ki burada Whiskey taksi yolundayız diyor. Yani şuralarda bir yerdeyiz diyor. Ama aslında ortaya çıktığı yer, park ettiği yer şu bölgede. Herhalde diyor ki ben Whiskey'den geleceğim, bir şekilde bir yere gideceğim. Bakalım ne olacak diyor. Bu hareketi yapmadan, hava trafik konuşmasını başlamadan evvel en azından ATIS denilen bir bilgi var. Bu bilgiyi uçuştan önce alıyorsunuz. Kuleden bu bilgiyi aldığınız zaman size kullanılan pistleri söylüyor. Rüzgarın yönünü söylüyor. Bu tabii kalkışınız için önemli. Rüzgarın şiddeti ve aynı zamanda da size o günkü ısıyı veriyor. İşte kaç derece olduğunu, ki ona göre siz de performans planlıyorsunuz. Ona göre işte değişik flaplar mı kullanacaksınız, daha güçlü bir motor takatıyla mı kalkacaksınız? Bütün bunların hesaplamasının yapılması lazım. Burada size verilen bilgiler arasında da hangi pistin kullanıldığı verilir size. İşte burada da two left'i kullanıyorlar. Bakalım ne olacak. İşte Whiskey Taxi yolundayız. Flexjet 560 diyor. Arkasından bakalım ne olacak.
Jet 560 Roger Taxi via Foxtrot and hold short on runway 22 right. Plan for runway 22 left.
Okay. Şimdi bakın. Şurası 22 left yolu. Şurası da 22 right yolu. Diyor ki Foxtrot taksi yolunu düşünün diyor. Bekleyin diyor. Oradan çıkmayı pek bekleyin. Yani şurada Whiskey'de ise şöyle gelecek, şöyle gelecek. Arkasından da diyor ki 2-2 sağ pistinde bekleyin. Yani şuralarda bir yerlerde beklemeniz lazım. Ondan sonra kalkış içinde 2-2 sol pistini bekleyin diyor. Bakalım ne olacak.
All right, point for 22 left, Foxtrot, Whiskey, Flexjet 560.
Tamam, burada readback dediğimiz hava trafiğin vermiş olduğu bilgilerin sizin tarafınızdan teyit edilmesi olayını yaşıyoruz. Tamam diyor. 22 left pisti için plan yapıyoruz. Foxtrot ve Whiskey üzerinden ilerliyoruz diyor. Şimdi bakın. Burada bir hata var. Diyor ki Foxtrot ve Whiskey üzerinden gidiyoruz diyor. Ama önce yapması gereken şey Whiskey üzerinden gidip ondan sonra sağa dönüp Foxtrot yoluna dönmek. Burada olay ne? Bunu karıştırdığınız zaman birazcık durum farkındalığınızın tam da yerinde olmadığını biz buradan anlıyoruz. Ama olay daha da vahim hale gelecek. Evet, burada da söylenilen olay şu. Ground via FlexJet 560 biz Signature'dan 22 left pistine gitmek istiyoruz. Taksi talimatınızı da doğrulamak istiyoruz diyor. Bakın burada pilotun yaptığı son derece doğru bir olay. Kendisi önce readback'te diyor ki Foxtrot ve Whiskey yapacağız diyor ama bir bakıyor elindeki haritaya diyor ki Foxtrot ve Whiskey nasıl olacak? Önce Whiskey ve Foxtrot olması lazım. Bir de araya hava trafik 22 right dedi. Arkasından da 22 left dedi. 22 left'ten kalkacaktık galiba diyor. Çok fazla miktarda hava trafik tarafından verilen direktifler doğrultusunda birazcık kafası karıştığı için doğrulama yapmak istiyor. Burada da bakalım hava trafik ne diyecek? Burada pilota gerçekten de aferini vermemiz lazım. Burada diyor ki siz diyor taksi yolunda mısınız, neredesiniz, apronda neredesiniz diye soruyor. Hava trafik kontrolörü de birazcık kafası karışmış durumda. Şimdi bakın biz diyor Signature Aviation'dayız diyor. Alfa taksi yolundayız diyor. Bir dakika şimdi Alfa taksi yolu nerede diye baktığınız zaman A ile başlayan taksi yolu şurada bir yerde gibi gözüküyor değil mi? Bakalım şimdi ona neredeymiş. Bakın şu ana kadar Alfa'dan hiç söz edilmedi değil mi? Aslında diyor ki buradaki pilot biz Alfa yolundayız diyor. Önceden Whiskey'deyiz demişti. Çünkü neden? Havayolu uçaktan baktıkları zaman ilk gördükleri işaret belki de şurada pistin ve taksi yolunun önündeki Whiskey işareti belki de o yüzden onu söyledi. Ama doğru olduğu nokta şurası. Alfa noktası da ne? Alfa noktası şuradan geliyor. 3-1 sol pistini kat ediyor. Arkasından da buradan 3-1 merkez pistine dönmüş oluyor. Center pistine. Buradan daha sonra Alfa daha ileriye devam etmiyor. Dolayısıyla bunun Alfa'ya gelmesi durumunda burada bir takım şeyleri kaçırması söz konusu olabilir. Bakalım burada neler oluyor. Burada da arkasından
Taxi Alfa Foxtrot hold short at 22 right. Alfa taxi. Okay.
Taxi Alpha Foxtrot hold short of 22 right diyor değil mi? Şimdi Alfa'dasınız, şuradan geleceksiniz. Foxtrot'a dönün diyor. Yani Alfa'nın sonuna kadar gitme. Foxtrot'ı gördüğünüz zaman oradan ilerle. Arkasından da 22 right pistinden bekle diyor. Yani şuralarda bir yerlerde beklemesi lazım onun. Bakalım öyle yapıyor mu?
Alpha Fox hold short 22 right. Flexjet 5.
Bakın burada verdiği direktiflere de yapmış olduğu readback yani onların konfirmasyonu da doğru bir konfirmasyon. Alfa Foxtrot 22 right pistinde de bekleyeceğiz diyor. Tamam güzel ama bir önceki konuşmalarında Whiskey işin içine girdi, Foxtrot işin içine girdi. Orada birazcık durum farklılığının da sorun var ve bu bakalım daha sonradan nasıl bir gelişmeye yol açacak.
Flexjet 560 turn left on runway 4 left, cross runway 31 left and hold short on runway 31 center.
Şimdi bakın, burada sorun şöyle. Biraz evvel two to right diye tabir etmişti değil mi? Şimdi bu pistte four left diye tabir ediyor. Burada birazcık ATC'nin hatası var. Eğer bir pistte two to right diyorsanız, burada bu güney, batı, kuzey, doğu yönündeki pistte two to right diye adlandırmaya başladıysanız, ondan sonra bu pistinde hala adanın two to right olmasını söylemeniz lazım. Çünkü burada four left dediğiniz zaman, her ne kadar aynı pist olsa bile aynı zamanda biraz kafa karışıklığına yol açıyor. Bir de burada diyor ki turn left on runway 4 left, cross runway 31 left, yani 31 left şurası değil, şurası, pistini geçin, ondan sonra da 31 center'da bekleyin diyor. Yani yapması gereken şey Foxtrot'a dönecek, ondan sonra buradan 4 left dediği 2 to right'tan sola dönecek, burada pisti, küçük pisti geçecek ve arkasından da büyük pistin eşiğinde beklemesi gerekiyor. Ancak şöyle bir sorun var. Ben pistin uzunluklarını verirken özellikle de sizlere pistlerin genişliklerinden söz etmemiştim. Burada 31 left pistinin genişliği 60 feet. Yani 20 metreden birazcık daha dar bir genişlik. Ancak 31 center'ın genişliği 150 feet. Şimdi bu bunun yarısından da ufak bir genişlikte. Dolayısıyla siz böyle left ve center diye iki tane pistten söz edildiğini duyunca kafanızda sizin canlandırdığınız pist büyüklükleri genellikle aynı büyüklükte olur. Şimdi bu pist burada neden var? Zamanında bu pist yapılmış. Küçük uçakların buraya gelip inebilmesi için, büyük uçaklarla aynı pisti kullanmamaları için. Ama böyle bir pist yaptıkları için çok da kullanılmıyor artık. Belki bunu taksi yoluna çevirseler daha iyi olabilirdi. Ama burada bu pistlerin büyüklüklerinin, genişliklerinin böyle bir farklı olması burasının belki de bir taksi yolu olabileceğinin kanaatini, sabahın erken saatlerinde bu adam belki de o sabah değil bir uçuş daha yapmış, sabahın köründe kalkmış, kim bilir bir takım fatik yani yorgunluk olayları da işin içine gelebilir. Ve bu illüzyon farkında da, yani aslında bir taksi yolunun zannettiğiniz geçtiğiniz bir pist olması nedeniyle de ben galiba hala bu pisti 31 left olarak görmüş olabileceğini tahmin ediyorum. Ki ATC direktifleri de bu pisti geçmesi yönündeydi. Tekrardan geri gidiyoruz kayıtlara.
Right, left on 4 left, cross 2-2.
Şimdi bakın, burada diyor ki read back yapacak değil mi? Yani ATC'nin verdiği direktifleri ona belirtecek. Tamam, 4 sol pistini üzerinden sola dönüyoruz. Sonra 2-2 diyor ve 1-3 center pistlerini geçiyoruz diyor. Burada işte hava trafik kontrolünün başlamış olduğu yanlış pist, aynı pisti yanlış bir şekilde veya iki değişik şekilde anlatma olayı adamın kafasını iyicene karıştırıyor. Diyor ki four left pistinden kat ediyoruz diyor. Tamam, o pistten sola dönüyoruz. Sonra 2-2 diyor. Halbuki 2-2 right ve 2-2 left pistleri var. Bunların hangisi olduğunu söylemiyor. Ve ondan sonra diyor ki 1-3 center pistini geçiyoruz diyor. Şimdi 4 left ve 2-2 right aynı pist doğrultusunda değişik yönleri olduğu için oradaki yapılan kafa karışıklığı, ATC'nin yol açmış olduğu kafa karışıklığı, pilotun da kafasını karıştırıyor ve 1-3 center diyor. Halbuki burada yapması gereken şey 1-3 left'te geçeceğiz, 1-3 center'da hold short yapacağız, bekleyeceğiz diyor ona gelmeden evvel. Ama buradaki kafa karışıklığı yüzünden bu sefer pilot da 1-3 center pisti diye isim vermeye başlıyor. Tabii bu ses tonundan da anlıyorsunuz pilotun ne kadar kafasının karışık olduğunu ve hemen arkasından ATC geliyor, olayı düzeltiyor. Evet, diyor ki 3-1 left pistini geçin, 3-1 center pistini kat edin diyor. Orada bekleyin diyor. Bakalım yapacak mı? Evet, burada konuşan adam başka bir pilot. İki tane pilot var kokpitte. Hani o tek pilotlu uçakları çok isteyen sevgili yöneticiler, Airbus'çılar, şunlar bunlar var ya. İşte bu iki pilotta da böyle bir hata olduğunda, tek pilotta kim bilir ne bileyim hatalar olur. Onu da unutmayalım. İkinci bir pilot devreye giriyor. Diyor ki 3-1 left pistini geçiyoruz, 3-1 center pistinden önce bekleyeceğiz diyor. Ama bekliyor mu beklemiyor mu, ona bakmamız lazım. Bu arada Southwest 25.04 yaklaşıyor. 3-1 left pistini şu an Flexjet geçmiş durumda. Ama pistin darlığından ötürü belki de buranın bir taksi yolu olduğunu düşünüyor ve devam ediyor. Evet, Southwest 2504 olayı gördü, uçağın da oraya geldiğini gördü ve arkasından da pas geçiyoruz diyor.
2504,
Şimdi bakın burada çok güzel arkadaşımız kenarda da göstermiş. Bunun videoyu zaten size daha büyük olarak da paylaşacağım. Uçağın pas geçme anını görüyorsunuz ve o sırada da Flexjet'in uçağının nasıl pisti kat ettiğini de görüyorsunuz. Bekle orada diyor artık diyor. Çünkü sen burada bir hata yaptın diyor Flexjet 560. Şimdi burada da diyor ki devam edin diyor. Arkasından da hotel taksi yolu şurası. Oraya onun önünde bekleyin diyor. Evet, ondan sonra da bu uçak geri gidiyor. Tekrardan bir dönüp arkasından iniş yapıyor. Şimdi burada olay ne? Burada olay bir kere durum farkındalıklarının kayboluyor olması. Burada hem ATC'nin bir takım hataları var. Aynı pistte iki değişik isim vererek pilotun kafasının karışmasına yol açıyor. Pilot burada geçerken göreceksiniz zaten hiç böyle beklemeden geçiyor. Burada bir pisti geçerken yapmanız gereken herkesin daha private pilot ilk lisans almaya başladığınız günlerden bu yana yapılan bir olay var. Bir pisti kat ederken bütün ışıklarınızı yakıyorsunuz, işte flash eden stroblarınızı yakıyorsunuz vesaire vesaire. Ve arkasından iki pilotlu ortamda soldaki pilot sol serbest diyor. Bunu sağdaki pilot teyit ediyor ve arkasından da sağdaki pilot sağ serbest diyor ve soldaki pilot da teyit ediyor. Bununla da kalmıyoruz. ATC'nin bize vermiş olduğu direktifleri de teyit eder cinsinde eğer bir pisti geçiyorsak clear to cross runway bilmem ne diye de aynı zamanda belirtiyoruz. Bu birbirimizi yedekleme amacıyla yapılan bir şey. İşte burada da bu olay belki de o sırada çok kafaları karışmıştı. Durup bekleyip ya bir dakika biz 2 dakika geç gidelim şuraya bir bakalım. Hava trafiğe de 2 dakika burada durmamız lazım deyip birazcık durum farkındalıklarını arttırıp ondan sonra geçebilirlerdi. Ama günümüz ortamında herkes hızlı hızlı uçmaya çalışıyor. Herkes on time departure niyetinde. Herkes bir yerlere yetişme niyetinde. O yüzden aynı zamanda bu özellikle bu Flexjet denilen flexible operatorlar yani uçağın tek bir sahibi yok bir havuz içerisinde uçuruluyor ve bir sürü yüksek profilli müşterilerin oraya buraya yetişmesi veya gecikmemesi gereken ortamlarda da hızlı hızlı iş yaptığınız zaman bazen böyle durum farkındalıklarının ortadan kalkmasına yol açılıyor. Şimdi burada suçlu kim? Biz biliyorsunuz havacılıkta suçlu kim diye bakmıyoruz. Biz burada neler yapılması gerekiyor ki bu olayın benzeri bir daha yaşanmasın diye bakıyoruz. İşte asıl amaç bu. Ama maalesef şunu da söylemekte yarar var. Geçtiğimiz Kasım ayında Trump kazandıktan sonra olayı biraz politikaya döküyor gibi olacağım ama kesinlikle değil. Maalesef ve maalesef kendi adamlarından bir takım insanları devletin değişik ortamlarına atadı. Bunların başında da şu anki Ulaştırma Bakanı geliyor. Ulaştırma Bakanı ne yazık ki bu olaydan sonra bir tweet attı. Dedi ki eğer pilotlar hata yapıyorlarsa lisanslarınızı elinden alırız dedi. Halbuki olay böyle gerçekleşmiyor. Ne olacak bu pilotlara? Tabii ki bir takım müeyyideler uygulanabilir ama dediğim gibi bu yıllarını vermiş pilotların bir anda böyle al sen kardeşim lisansını at ondan sonra git istersen taksicilik yap dediği olay çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Bakın bir istatistik var onu sizinle paylaşacağım bir araştırma paper'ında yayınlanmış. Her 1000 uçuştan en azından 2-3 tanesinde bu paper'a göre bu araştırmaya göre 2-3 tanesinde pas geçme olayı oluyor. Pas geçme olayı neden olabilir? Çok stabil bir şekilde gelmemişsinizdir, yaklaşmamışsınızdır, hızınız iyi değildir, alçaltma hızınız çok iyi değildir vesaire vesaire. Dolayısıyla pas geçme yaparsınız. Pas geçersiniz, ondan sonra gelirsiniz, inersiniz. Veya tıpkı burada olduğu gibi piste inişini tamamlamamış bir uçak gecikmiştir çıkmaktan. Ondan sonra işte o pas geçmek zorunda kalırsınız. Burada olduğu gibi pistin ortasına biz bunu simülatörlerde de yapıyoruz. Pistin ortasında clear to land dedikleri anda bir bakıyorsunuz pas geçmemiz gereken yerde orada bir tane kamyon duruyor pistin ortasında. Adamın bir tanesi gelmiş oraya kamyonuyla girmiş. O durumda da pas geçmeniz gerekiyor. Yani dediğim gibi 1000 uçuş gibi az miktarda bir uçuşta bile 2-3 tane pas geçme olayı rastlanabiliyor. Bu pas geçme olaylarından korkmamak lazım. Adam burada yapmamız gereken şey bu olaya ne neden oldu? Pilotlar mı yorgundu? Doğru prosedür uygulamadılar mı? Operasyonel olarak yapması gereken bir takım şeyleri yerlerine getirmediler mi? ATC de bakacak kendine, diyecek ki kardeşim biz ne yaptık da burada bu adam böyle bir hataya neden oldu diye. Dolayısıyla ya işte bunun lisansını elinden al, bunu öldür, bunu idam et filan türünden yaklaşımlar havacılığın just culture dediğim, benim bir burada yıllar boyunca sizlere anlatmaya çalıştığım adil kültür olayına tamamıyla farklı şeyler. Ama çıkıp da böyle gerizekalı Trump'ın gerizekalı bakanlarından bir tanesi de bunun lisansı şöyle elinden alınmalıdır dediği zaman ben yani resmen sinirlerim tepeme çıkıyor. Ama dediğim gibi buradan öğreneceğimiz çok şey var. Yapılacak çok bir tür önlemler var. Bir sürü alınacak önlemler var. Ben burada aslında merak ettiğim şey kokpitte neler konuşuldu. Umarım CVR kayıtları hala vardır. Bu olaydan sonra neler oldu, neler bitti onu da bilmiyoruz. Tabii ki bu pilotların ifadesine başvurulacak. Pilotlar ayrı ayrı dinlenecek ve neden böyle bir şeye yol açtıkları anlatılacak. Ve arkasından da bir ASAP denilen Aviation Safety bir programı var. Onun sayesinde bu pilotlar da bu raporlarını yazacaklar. Bu raporlar sonrasında da bunlar tabii ki firmaların içerisinde kişiliğinden arındırılmış raporlar. Yani kimin uçtuğu vesaire başkaları tarafından görünmüyor. Ama bakıyorsunuz diyorsunuz ki ha diyorsunuz bakın bunu nasıl yapmışlar. Adam da bir anlamda öz eleştiri yapıyor. Bir tane rapor yazıyor. Ben de bu raporlardan yazdım. Çünkü ben de hatalar yaptım. Hepimiz hata yapıyoruz. Bir ay boyunca bizim şirkette bile dünya kadar yapılan hatalar var. Önemli olan biz bu raporları okuyoruz. Arkasından raporların bir takım özetleri hazırlanıyor. Önemli olanları bizim önümüze getiriliyor. Bunların zamanında ben de yazıyordum, ediyordum. Ve bunun sayesinde insanlar oturuyorlar bazı şeylerde ya bir dakika ben bir dahaki sefere böyle yaptığım zaman bu adam gibi yapmayayım da şöyle düzelteyim olayı deyip aynı zamanda da prosedürlerde de değişikliklere gidilebiliyor. Bugün sizlere genel anlamda bu olayın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Birazcık da olayın politika yanına girdim. Çünkü gerçekten bu son zamanlarda ortaya çıkan hem Washington DC'deki kazadan sonra işte şu yüzünden, bu yüzünden oldu filan türünden saçma sapan yorumlarından bıkmış vaziyetteyim. Bir de Ulaştırma Bakanı çıkıp da hata yapan pilotun lisansı elinden alınsın dediği zaman gerçekten buradaki pilot sendikaları da ki Amerika'da bayağı güçlülerdir bayağı da bir tepki gösterdiler bu olaya. Önümüzdeki günlerde saçma sapan yönetimler yüzünden saçma sapan kararlar da alınabilirler ama bakalım ne olacak. Ben sizlere bu olayı mümkün olduğu kadar dilim döndüğünce benim kendim anlayabildiğim kadarıyla da anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Uzun bir video oldu her zamanki gibi. Ben mümkün olduğu kadar size ayrıntılı bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.